Ayrım 43. Sayfa 418. 42. Aşk akıl tutulması yaratır insanda. Hastaneden çıktığımda kar yeniden başlamıştı. Usulca çöken karanlığın içinde sessizce uçuşan beyaz zerrecikler. Sokaklar hızla tenhalaşıyordu. Nusret'in bahsettiği o yürüyüşün yapılabileceği enfes bir kış gecesi başlamak üzere. Ama benim hiç de yürüyüş yapacak halim yok. Kafamın içinde üç ses birbiriyle kıyasıya mücadele etmekte. Gitmemelisin oğlum. Atla şuradan bir taksiye ya da bin dolmuşa doğru evinize. Karışma Nusret'in işine. Sana ne padişahların nasıl öldüğünden? Biz kendi yağında kavrulan insanlarız. Annem bu. Burnumu sokmazsam işlerin yoluna gireceğine inanıyor zavallı. Keşke söylediklerini yapabilsem. Şu anda hayatta en çok istediğim şey onları unutup evimin huzurlu duvarlarının ardına sığınmak. Ama artık çok geç. Boğazıma kadar çamura batmış durumdayım. Evet, sakın o kadını dinleme oğlum. Ben yıllarca dinledim de ne oldu? Yapman gereken eve değil Nevzat'a gitmek. Bir bir anlatacaksın olanları. Evet, ta en başından. Tamam. Dedektif romanlarında polisler çoğunlukla aptal olarak gösterilir ama kanundan kaçılmaz oğlum. Onlar senden daha iyi bilir. Ne de olsa devlet görevlileri. Aslında babamın dediklerini yapacaktım. Nevzat olmasa bile Ali ile konuşacaktım. Fakat Teoman geldikten sonra eski asistanımı ona emanet edip koridora çıktığımda deli fişek komiseri göremedim. Odanın kapısında İstanbul'da görev yapmanın sıkıntıları hakkında derin bir muhabbete koyulmuş iki polise sordum. Onlar da bilmiyorlardı. Eğer Ali'yi bulabilseydim, Ali'yi bulsaydın da söylememeliydin diye itiraz etti ruhumun karanlık dehlizlerinde gizlenen saldırgan. Aklını devletiyle bozmuş babana inanma. Polisle molisle olmaz bu iş. Yapmamız gereken çok basit. Önce Şaziye'ye uğrayıp şu emanetimizi alalım. Sonra Zeyrek'teki Nalbur'a gidelim. Anlayalım bakalım neyin nesiymiş bu herifler. Nusret ne yaptıracakmış onlara. Oradaki işimiz bitince de Şişli'ye dönelim. Hastaneye değil, hanımefendi sokağa. Dilli şarküteriye kış gecesi. Vakitte ilerlemiş, kimsecikler olmaz sokakta. Adem Dilli tezgahın arkasında hafiften başlamıştır içmeye. Karşı bile koyamaz. İçeri girer girmez silahı çıkarıp kafasına üç kurşun, kredi kartımızın slibini kasadaki paralarla birlikte attık mıydı cebimize, mesele hallolmuş demektir. Artık isteyen istediği gibi konuşsun. Bu manyağın düşüncelerine pek itibar etmesem de Şaziye'ye uğrama konusundaki önerisi aklıma yatmıştı. Hem içindeki tabancayla çantamı orada bırakmaz, hem de kim oldukları hakkında en küçük bir fikrim bile bulunmayan adamların yanına elim boş gitmemiş olurdum. O niyetle daha şimdiden karın beyazlaştırdığı arka sokaklardan Osman Bey'e yöneldim. Yine sekreter kız açtı kapıyı. Her zamanki gibi mahmur bir hali vardı. Her zamanki gibi uykulu. Kelimeleri sündürerek neredeyse fısıltı halinde söyledi. Buyurun Müştak Bey, hoş geldiniz. Aslında onu gördüğüme sevinmiştim. Teyze, kızım gelmemiş olmalıydı. Çantamı alır çabuk sıvışırdım buradan. Ama hevesim kursağımda kalacaktı. Şaziye Hanım da içeride sizi bekliyor. Bakışlarım boşluğu taradı. Çantam? Doktor hanım aldı onun odasında. Belki de telaşlanacak bir durum yoktu. Belki de çantada ne olduğunun farkında değildi Şaziye. Öylesine almıştı yanına ama kapıyı açıp içeri girince yanıldığımı anladım. Babamın tehlikeli oyuncağı teyze kızımın masasının üzerinde masumca duruyordu. Masumca diyorum. Çünkü Şaziye'nin lacivert kemik çerçeveli gözlüklerinin arkasından karanlık iki namlu gibi yüzüme dikilmiş gözleri çok daha tehditkardı. Teyzemin korkunç suratı geldi aklıma. İşte foyan çıktı Müştak. Ne kadar çabalarsan çabala gerçekleri örtbas edemezsin. Sarı neredeyse bal rengi ışık bile yumuşatamıyordu Şaziye'nin giderek annesine benzeyen yüzündeki sert ifadeyi. Nereden geliyorsun Müştak? kapıyı kapatmamı bekledikten sonra sormuştu sorusunu. Sekreter kızın konuştuklarımızı duymasına hiç gerek yoktu. Ne olursa olsun kontrolü kaybetmezdi Şaziye. Ama ne yazık ki sesi annesininki kadar iticiydi. Dün akşamki kavganın ardından yumuşayan teyze kızı gitmiş, biraz da kendi muayenehanesinde hastalarına hükmettiği masanın başında oturmanın verdiği üstünlükle o her zamanki demirleydi havasına girivermişti. Ben de daha kapının önünde yapıştırdım cevabımı. Nusret'in evinden polis birkaç belge gösterdi. Osmanlıca yazılar filan çözememişler. Cinayetin esrarlı bir proje yüzünden işlenmiş olabileceği üzerine duruyorlar. Fatih'in babasını öldürme ihtimali. Alaycı bir tavırla mırıldandı. Baba katilliği ha? Freud aklını bozmuştu bu konuyla. Bu meseleye fazla dalma, yoksa sen de tırlatırsın demek istiyordu, aldırmadım. Benden yorum gelmeyince gözlükleri gibi lacivert rengi ojeyle boyanmış işaret parmağının tırnağıyla önündeki tabancanın kabzasına vurdu. Peki bu nedir Müştak? Şaziye'nin afrasını tafrasını çekecek halim yoktu. Tabanca, dedim omuz silkerek. Babamın tabancası, hatırlarsan o ölünce ruhsatını üzerime almıştım. Hem de annenin ısrarlarıyla. Koca köşkü neyle koruyacakmışız? Sakin adımlarla masaya yaklaştım. Daha önce de görmüştün. Hani geçenlerde evinin kapısını açık görünce telaşla bana gelmiştin de elimde bu tabancayla evinde hırsız aramıştık ya. Makyaj kalemiyle kalınlaştırılmış kaşları çatıldı. Ne olduğunu görüyorum Müştak. Bu silahın burada ne işi var? Polislerin yanına giderken yanımda götürmeyeyim dedim. Manalı bakışlarla süzdü. Polislerin yanına giderken, ama ben onu da sormuyorum. Bu tabancanın çantanda ne işi var? Masanın üzerindeki silaha uzanırken giderdim merakını. Kendimi koruyorum. Kara gözleri tedirginlikle kıpırdadı. Kimden? Tabancayı masanın üzerinden aldım. Katillerden. En küçük bir hareketimi bile kaçırmadan beni izliyordu. Hangi katillerden? Söze başlamadan önce tabancayı yine masanın üzerinde duran çantama yerleştirdim. Nusret'in katillerinden. Kinayeli bir bakış fırlattım. Nerede oldukları belli değil, çünkü her an her yerde karşıma çıkabilirler. Ne bakışım ne manidar sözlerim etkili oldu. Kimlikleri belli oldu mu? Kim öldürmüş Nusret'i? Zerrece üzerine alınmamıştı. O halde açık oynamak zorundaydım. Bilmiyorum. Belki sen biliyorsundur. Değme padişahlara taş çıkartacak o kendinden emin duruşu bozulur gibi oldu. Ne diyorsun Müştak? Ben nereden bilecekmişim katilleri? Bakışlarımı üzerimden ayırmadan hastaları kabul ettiği koltuğa oturdum. Belki Nusret anlatmıştır. O kadar gidip gelmişsin evine. İtiraz edecek sandım. Aksine koltuğuna yaslanarak kollarını boğazlı siyah kazağının üst göğsünde kavuşturdu. Demek öğrendin görüştüğümüzü. Öğrendim. Sesimin dalgalanmamasına özen gösteriyordum. Anlamadığım şu, madem Nusret'le görüşüyordun, dün akşam o gerdanlık için neden başımın etini yedin? Kibirle kasıldı gözleri. Çünkü Çeşmeli Ali Nusret'in boynunda hiç görmemiştim. Belki utanmıştır karşımda takmaya. Sözleri mantıklıydı. Nusret hep tedirgin olmuştu Çeşmeli Ali meselesinden. Ama Şaziye gerdanlığı bir rastlantı sonucu da görmüş olabilirdi. Ve nasıl ki dün akşam bana patladıysa, Çeşmeli Ali eski sevgilimin ince uzun boynunda görünce yine bir öfke krizi sonucu sehpanın üzerinde duran mektup açacağını kaptığı gibi... Seni sevdiğimi bilirsin Şaziye. Senin kötülüğünü istemem. İstemem çünkü hayatta senden başka yakınım yok. Yine aynı sebeple kimsenin sana zarar vermesine de izin vermem. Ama bir şey soracağım, lütfen doğruyu söyle. Başını hafifçe kaldırdı, dimdik baktı gözlerime. Tamam, sor. Rolleri değişmiş gibiydik sanki. Ben doktor olmuştum, o hasta. 2 gün önce akşam saat 6 ile 8 arasında neredeydin? Ne? Diye bağırdı. Ne? İnanmıyorum. Beni cinayet işlemekle mi suçluyorsun? Hiddetten ayağa fırlamıştı. Müştak, sen manyak mısın? Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Manyak olabilirdim ama önce böyle düşünmem için yeterince nedenim vardı. Hiç istifimi bozmadan aşağıdan yukarı süzdüm onu. Seni hiçbir şeyle suçladığım yok. Sadece 6 ile 8 arası nerede olduğunu sordum. Müştak, sen sahiden çıldırmışsın. Derin bir hayal kırıklığı vardı sesinde. Hayır, az önceki öfkesinden sıyrılmıştı. Acımaya benzer bir ifade süslüyordu gergin yüzünü. Senin tedaviye ihtiyacın var. Umurumda bile değildi sözleri. Sorumun cevabını alamadım. Çaresizce çöktü koltuğuna. Peki dinle o zaman. Saat 6'da ben nerede miydim? Parkinson'lu bir hastam var Acıbadem'de. Sezai Bey. Saat 18-15 gibi ona uğradım. Hastalığı ilerlediği için Sezai Bey beni doğrulayamaz ama karısı Meral, oğlu Şükrü, gelini Emel, Moldovyalı bakıcısı Yelena tanıdığımdır. İstersen telefonlarını vereyim, sor. Utanmam gerekirdi, en azından mahcup olmalıydım. Hayır, hiç de öyle bir his yoktu içimde. Madem ki Nusret'le görüştüğünü benden gizlemişti, elbette her türlü yalanı da söyleyebilirdi. Bakışlarımdaki suçlayıcı ifade kaybolmadığı için olsa gerek, Şaziye cinayet saatinde neler yaptığını anlatmayı sürdürdü. 7 gibi çıktım Sezai Bey'in evinden. Kar yağıyordu. Her taraf bembeyazdı. İstanbul'da sıkça karşılaşmadığımız bir kış gecesi. Sokaklar erkenden ıssızlaşmış. Karın tadını çıkararak eve kadar yürüdüm. Derinden bir iç geçirdi. Yeniden konuşmaya başladığında sesindeki sıkıntı yerini itham eden bir tona bırakmıştı. Eve gelince de önce senin dairene çıktım. Hatırlarsan o öğleden sonra beni aramıştın. Ben de ancak eve gelirken fark etmiştim aradığını. O yüzden önce sana uğradım ama yoktun. Dikkatini çekerim, saat 8'e geliyordu. Bir saat sonra yeniden indim, yine yoktun. Üçüncü kez kapını çaldığımda ise saat 10'a geliyordu, sen karşımdaydın. Bakışları ayakkabılarıma kaydın. Hatırlıyorsun değil mi? Ayakların çıplaktı. Tuhaf bir halin vardı. Tedirgindin. Heyecanlanmıştın. Tatsız bir telaş içindeydin. Az önce geldiğini söyledin. Güya karda yürümüşsün. İnsan 2,5 saat boyunca karda yürür mü? İşte bizim Şaziye. Tepeden tırnağa mantık, tepeden tırnağa irade. Eğer duygusal bir anında değilse onu kimse alt edemez. Tüm suçlamalarımı çürüttüğü yetmezmiş gibi bir anda katil zanlısı da yapıvermişti beni. Üstelik kuşkularında yerden göğe kadar haklıydı. Ama ne kadar haklı olursa olsun benim teslim olmak gibi lüksüm yoktu. Anlamsız suçlamalarla yaptığın hatayı örtemezsin diye gürledim. Karda yürüdüğümü söyledim ama önce Chia'ya uğrayıp karnımı doyurdum. Şu senin yemeklerine bayıldığın restorana. Yani 2 saat boyunca sokaklarda aylak aylak dolanmadım. Hatalı olan sensin. Nusret'le görüştüğünü bana söylemeliydin. Çıkışım işe yaramıştı. O itham eden tavır silindi gözlerinden. Senin iyiliğin için söylemedim. Seni yeniden kırmasından korkuyordum. Aynı travmayı yeniden yaşatmasından. Sözleri içime dokunmuştu ama o kadar kolay teslim alamayacaktı beni. Madem öyle, niye Nusret'le görüşüyordun o zaman? Anlamaya çalışıyordum çünkü onu hep senden dinlemiştim, anlattığın kadarıyla tanıyordum. Gerçek Nusret'i tanırsam sana daha fazla yardım edebilirim diye düşündüm. Yani benim anlattıklarıma güvenmiyordun. Aptal soruma zekice bir karşılık verdi. Güvenmiyordum çünkü Nusret'e deli gibi aşıktım. Aşk akıl tutulması yaratır insanda, görüşümüzü çarpıtır. Aşık olan kişi, aşık olduğu kişiyi objektif olarak değerlendiremez. Sen de öyle yapıyordun. Kadıncağızı ya göklere çıkarıyordun ya da yerin dibine sokuyordun. Gerçek ortalarda bir yerlerde olmalıydı. O yüzden gidip Nusret'i buldun. Bulmadım, tesadüfen karşılaştık 2 ay kadar önce. Şu ileride metronun köşesinde muayenehaneden yeni çıkmıştım, o tanıdı beni. Hiç değişmemişsin dedi bana. Ama Nusret değişmişti. O güzel kadın sanki hızla çökmüştü. Sustu. Bakışları yüzüme kilitlendi. Bak nasıl da asıldı suratın. Ondan bahsederken şimdi bile etkileniyorsun. Yok, sana öyle geliyor. diye yalanlara sığındım ama ne yaparsam yapayım boşuna. Haklı olduğunu ikimiz de çok iyi biliyorduk. Hayat da aşk kadar merhametsiz Müştak. Özellikle de kadınlara karşı. O tatlı kız, o senin aklını başından alan Nusret nasıl da orta yaşlı bir kadına dönüşüvermişti. Sahiden üzülmüş gibi içini çekti. Ama gülümsemesi hep aynı kalmış. Bir de gözlerindeki o ışık. Senden bahsetti. Özlemiş gibiydi. Yıllardır arayamadığını söyledi. Nedenini sordum, söylemedi. Bize gelsene birlikte çay içeriz dedi. Telefonunu aldım. Bir hafta sonra arayıp gittim. Aptalca sorgulamalardan vazgeçmiştim artık. Yıllardır görmediğim, neler yaptığından emin olamadığım sevgilim hakkında ilk elden bilgiler almanın heyecanı üstün gelmişti. Topu topu 3 kere gittim zaten. Bir kere de o buraya geldi. Geceleri uyuyamıyormuş. Sakinleştirici bir ilaç istedi. Daha fazla sabredemedim. Peki niye aramamış beni? O konuya girmek istemedi. Aslında Nusret'i süngüsü düşmüş gördüm biraz. Özel hayatında neler olup bittiğini bilmiyorum ama anladığım kadarıyla işler pek yolunda gitmemiş. Böyle durumlarda insan yaralarını saracak birini arar. Onu koşulsuz seven, koşulsuz şefkat gösteren birini. Hiç öyle gözlerini iri iri açmamıştık. İnsan bencil bir hayvandır. Hepimiz öyleyiz. Önce kendimizi düşünürüz. Nusret de öyleydi. Kendisini pohpohlayacak, kırılmış kalbini tamir edecek birine ihtiyacı vardı. Elbette o kişi sendin. Sanırım benimle görüşmek istemesinin nedeni de buydu. Senin hakkında bilgi almak, onun hakkında neler düşündüğünü öğrenmek. Sen ne söyledin? Çekingen bir sesle açıkladı. Artık onu sevmediğini, seninle görüşürse kalbinin kırılacağını, seninle çok mutsuz olacağını... Aslında kızmalı, hatta bağırıp çağırmalıydım. Eğer Nusret'i böyle yönlendirmese çok daha önceden arayacaktı beni. Ama arasa ne olacaktı? Manzara ortadaydı. Eski sevgilim beni sevmiyordu. Belki de hiç sevmemişti. Şaziye'nin söylediği gibi yaralanmış gururunu benim şefkatli sözlerimle tedavi etmek istiyordu. Belki daha da beteri bana acıyordu. Bir insana zarar vermiş olmanın vicdanında uyandırdığı rahatsızlığı gidermek istiyordu. Şaziye ile görüşmesinin nedeni de buydu. Peki sonra niye fikir değiştirmişti? Neden aramıştı beni? Niçin olacak? Projesine yardım etmem için. Kariyeri söz konusu olunca Müştak'ın üzülmesi, yeniden kahrolması kimin umurunda? Aramadı seni değil mi? O kadar masum bir tavırla sormuştu ki boş bulundum. Nusret mi? Diye mırıldandım. Başka kim olacak? Gözlerini kısarak bakıyordu yüzüme. Canlı bir yalan makinesi gibi davranışlarımı, mimiklerimi tek tek test ediyordu. Yoksa aradı mı? Korkunç bir gerçekle karşılaşmış gibi sarsıldı. Müştak, o eve gitmedin değil mi? Cinayet gecesi orada değildin. Değildim tabii, neler saçmalıyorsun diye azarlamam gerekirdi ama yorulmuştum. Evet, yalan söylemek yormuştu beni. Bu akıl oyunlarından, bu küçük entrikalardan bıkmıştım. Kararsızlığımın uzaması Şaziye'yi kelimenin tam anlamıyla allak bullak etti. Adeta yalvarırcasına sordu. Müştak, onu sen öldürmedin değil mi? Çözülmek üzereydim, bilmiyorum diye başlayıp olanı biteni kendi hakkımdaki bütün kuşkularımı anlatmak üzereydim ki birden başıma gelecekleri olanca çıplaklığıyla gördüm. Şaziye'nin panik içinde beni azarlaması, ardından durumu nasıl kurtarırız diye planlar yapması, belki de polise gitmemi önermesi, velhasıl durumun iyice berbat bir hale gelmesi. Ne diyorsun sen Şaziye? Diye bu kez çıkıştım. Ben niye öldüreyim Nusret'i? İkna olmasa da kibar davranmaya çalıştı. Ya kusura bakma, aklın başındayken elbette yapmazsın ama şu krizlerden birini geçirdiysen o anlarda... Kendi sözleriyle vurmayı denedim. Yapma Şaziye, daha dün gece bizzat sen söyledin, psikojenik fük hastalarının kriz anında birini öldürmesi mantıklı değil diye. Beyin gerçekle başa çıkamadığı için hafızanın kontağını kapatırmış. Krize neden olan sorunla yüzleşmemek için. Biliyorum biliyorum diyerek sıkıntıyla başını salladı. Ama insan beyni korkunç bir makine. Biz hala bu makinenin sırlarına vakıf değiliz. Genellemeler yaparak çalışma yöntemini anlamaya çalışıyor, uğraşıyoruz. Hastalıkları, sapmaları, davranış bozukluklarını böyle ortaya çıkarıyoruz. Ama adı üstünde genelleme. Arada birçok istisna olay bulunabilir. Bu defa inanmak istercesine yüzüme baktı. Lütfen bana gerçeği söyle Müştak, yeni bir kriz geçirmedin değil mi? Geçirmedim diye söylendim. Niye inanmıyorsun? Dün de anlattım, kriz filan geçirmedim. Annemin ölümünden sonra yaşadığım o hafıza kaybından bu yana hiç öyle bir unutma nöbetine tutulmadım. Kara gözlerinde hala gri kuşku bulutları geziniyordu. Yalan söylemiyorum Şaziye. Öyle bir olay yaşasam önce sana anlatırım. Anlatırsın değil mi? Galiba rahatlamaya başlamıştı. Kesinlikle. Elimden başka türlüsü gelmez ki. İstesem de yapamam. Kucağımdaki çantayı işaret ettim. Silah da bunun kanıtı değil mi? Eğer Nusret'i ben öldürsem kendimi korumak için neden tabanca taşımak zorunda kalayım? Hiç hoşlanmam bu tür aletlerden. Evet, inadı kırılmıştı. Sanırım bana inanmaya başlamıştı. Yine de taşıma o silahı. Katillerin sana bulaşması için bir neden yok ki. Gülümsedi. Hem o kadar beceriksizsin ki kendini vurursun sonra. Kendi acizliğime sığınmak çok adiceydi ama zeki teyze kızım kandırmanın başka yolu da yoktu. Üstelik zaman hızla akıyordu. Bir an önce Zeyrek'teki Nalburiye dükkanında olmak zorundaydım. Haklısın diye mırıldandım toplanırken. Ben de bin pişman oldum tabancayı yanıma aldığıma. Ama ne yapayım, çok korkmuştum.